bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ateşi Çalmak 2. Kitap Fırtınanın Ortasında Galina Serebriyakova Evrensel Basım Yayın 2. Basım Ekim 1998 Ses Kaydına Başlama Tarihi 24 Mayıs 2004 Okuyan Engin Ercan Galina Serebriyakova 1905 Kiev, 1980 Moskova, profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesinde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç'e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve çalışmaları için materyal topladı. Eserleri büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız devriminde kadınlardan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx'ın hayatını tarihsel gerçekliğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak'la doruk noktasına vardı. Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı 4 cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebriyakova, 19. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri, tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebriyakova, araştırmalarını yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde, işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın belgelere dayanmasına özen göstermiştir. Eserin bu cildinde Marx ve Engels'in birlikte mücadeleye karar verdikleri andan başlayarak, 1848 devrimleri sonrasına kadar uzanan çalkantılı dönem anlatılmaktadır. O tarihsel anda boydan boya bir devrim kıtası görünümü kazanan Avrupa'nın tüm devrimci karakteristikleri 1848 devriminin ekseninde anlatılmaktadır. 1. Bölüm Uzak Şimşeklerin Parıltısı Çok sıcak geçen 1844 Ağustos'unda Saint-Germain ıssızlaşmıştı. Sonradan zenginleşerek sınırsız bir servete kavuşan finans aristokrasisi ile restorasyondan sonra güçlenen aristokratlar, Bretanya'daki çiftliklerinde, durgun Loire kıyısındaki kasvetli şatolarına ve Pirenelere çekilmişlerdi. Kentin üzerini Parisli bayanların şemsiyelerindeki danteller kadar ince, kızgın bir nem bulutu sarmıştı. Zengin bayanlar gündüzleri pliseli jüponları ve balina pullu dar korseleri içinde işkence çekiyorlardı. Hava ancak akşama doğru serinliyordu. Karl Marx redingotunu ve ceketini bir kenara atıp günlerce kitaplarına ve defterlerine kapandı. Durmaksızın okuyor ve yazıyordu. Ekonomi ve felsefe kitapları, Fransız Burjuva devriminin önderlerinin anıları, istatistiki tablolar, İngiltere'nin mezarlık kayıtları kadar iç karartıcı mavi parlamenter kitapları, tüm bunlar ilgisini çekmekteydi. Dinlenmek istediğinde de birçok eserine ezbere bildiği Shakespeare'i karıştırıyor, kurnaz ve zeki Jill Blass'ın dalaverilerine gülüyor, Balzac okumaktan hoşlanıyordu. Heine, George Sand, Müse, Hugo ve Merime'nin hiçbir yeni kitabını kaçırmıyordu. Güneş battığında Karl pencereyi açıyor ve akşam havasını derin derin içine çekiyordu. Vanno sokağında bol sayıda bulunan kestane ağaçlarının geniş yapraklarının üzerine kalın beyaz bir toz tabakası kaplamıştı. Karl sevgili Trier'ini güzel kokulu havasını anımsamadan yapamıyordu. Üzüm toplama bayramlarından baküsvari esintiler eser, kızlar saçlarını üzüm dallarından taçlarla süsler ve hareketli Mozel şarkıları söylerlerdi. Üzüm toplayıcıları güneşten, havadan ve tatlı üzüm suyundan sarhoş olurdu. Marx bu kocaman şehirde, özellikle de çılgın sokak kalabalığının arasında kendisini gittikçe daha yalnız hissediyordu. Jenny, Trier'e annesi Baroness Westphalen'in yanına gideli birkaç ay olmuştu. Ağır hasta olan küçük kızını da birlikte götürmüştü. Olaysız, sakin Trier'de çocuk kısa bir sürede sağlığına kavuştu. Ama iki Jenny'nin yokluğu Karl'a acı veriyordu. Komşusu Bayan Rügün gıcırtılı sesi ve onun kendinden emin kocasının gürültüsü şimdi Karl'ı her zamankinden daha çok rahatsız ediyordu. Karl, Jenny ve çocuğunun dönmesini sabırsızlıkla bekliyor ve onlara karşı duyduğu özlemi yoğun ve sıkı bir şekilde çalışarak bastırmaya çalışıyordu. Friedrich Engels, Marx'la tekrar görüşebilmek için en geç 1844 yılının Eylül ayında Paris'e gitmeye karar vermişti. İlk görüşmeleri soğuk geçmişti. Friedrich, Köln'deki görüşmeleri sırasında Marx'ın Özgürler Komitesi'nden ani kopuşundan memnun kalmayan Bauer kardeşlerin mektuplarının etkisiyle Ren gazetesinin redaktörüne soğuk davranmış, Marx da Berlinli özgürlerin fikirdaşı olduğundan şüphelendiği Engels'e aynı soğuklukla karşılık vermişti. O günden beri 2 yıldan fazla bir zaman geçmiş, Engels, Kuduz Trierli ile ilk görüştüklerinde Karl'ın sahip olduğu o berrak bakış açısına, düşünce ve analiz derinliğine kendisinin henüz ulaşamadığını anlamıştı. Engels yüksekten atan özgürlerin kendi kendilerini kandırdığını ve kibirli konuşmalarının sığlığını anlamış, tatlı dilli Bauer kardeşlerdeki kafa karışıklığının gerçek özünü artık görmüştü. Daha sonra Friedrich, burjuva toplumunun kendi üstünü kapatmak için kullandığı tüm örtüleri yırtarak onun gerçek yüzünü açığa çıkaran ekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaştı. Tüm burjuva İngiltere'sini sarsan Chartist ayaklanmaları, açlık çeken işçilerin grevlerini, ludistlerin makinelere yönelik isyanlarını dikkatle izledi. Friedrich, İngiltere'de işçi sınıfının durumunu incelemeye başladığında yeni bir toprağa ilk ayak basan bir kâşif kadar etkilenmiş, tüm bunları Karl'a yazmıştı. Aralarında ne zamanın ne de tehlikelerin yıkabileceği bir dostluğun ilk bağları farkında olmadan kuruluyordu. Bu bağlar tam bir güven ve uyuma dayanmaktaydı. Engels, Paris'te çıkan Alman-Fransız yıllıklarının Deutsch-Französische Jahrbücher yazarı iken işe ekonomi politiği eleştirmekle başladı. Marx gibi Hegel'in hukuk felsefesine saldırıyor ve eleştiriyordu. Ekonomi politiğe eleştiri taslağı yazısı öyle parlak ve içtendi ki titiz Marx heyecan ve sevinçten deliye döndü. Karl Engels'in bu yazısını dahiyane bir plan diyerek övmüştü. Ekonominin birçok köklü sorununu ele alarak burjuva toplumunun en derin çelişkilerini açıklamaya çalışan yazının 24 yaşındaki yazarı, eserinde analitik bir düşünme yöntemi izleyip, cerrahi bir sondaj uygulayarak tüm felaketlerin özünün özel mülkiyet olduğunu ortaya çıkarmıştı. Friedrich, yaşadığı toplumun derinliklerine inmiş, kapitalist rekabetin, krizlerin ve sınıflar arasındaki ölümcül savaşların doğurduğu korkunç sonuçları görmüştü. Özel mülkiyetin egemenliği devam ettiği sürece, bilimin başarılarının bile insanlığa kurtuluş yerine cehennem ve kölelik getirdiğini düşünüyordu. Karl Marx mektupları ve yazıları sayesinde Friedrich'i daha yakından tanıyınca onun güçlü bir zekaya ve birçok yeteneğe sahip olduğunu kesin bir şekilde anladı. Marx ve Engels İngiltere'yi Fransa'dan ayıran somurtkan ve gri yeşil manşın üzerinden birbirlerine düşünceleriyle el uzatmışlardı. 1844 yılı Ağustos'unun sonunda Friedrich Manchester'dan Londra'ya gitmek için yola çıktı. Her zaman olduğu gibi bu şehrin korkunç monotonluğu onu sarstı. Ağır keble sokaklarda gezinirken, dipnot, keb, tek at tarafından çekilen üstü açık fayton, Londra'nın güneyinin kuzey ve güneydoğusundan farklı olmadığını düşünüyordu. Her yerde tek sıra halinde birbirinin benzeri parlak gri binalar vardı. Bu binalar arasında uzanan çıkmaz sokaklar, ağızdaki çürük dişleri andıran kara deliklere benziyordu. Yağlı tezgahların üzerinde balık, pörsümüş sebze ve meyve, bozuk yumurtalar ve lime lime kullanılmış elbiseler satılıyordu. Friedrich yoksulluğun bu hüzünlü belirtileriyle ilk kez karşılaşmıyordu. Avrupa'daki her burjuva kentinde mutlaka ticaret semtleri, tiyatro ve borsa meydanları, pazarlar, meyhaneler, belediye ve hükümet binaları, genel evler, kiliseler, batakhaneler, yoksulluğun ve acının sokakları, mezarlıklar ve dünyaya yeni bir nüfus fazlalığı getiren sıradan doğum barınakları vardı. Yoksul çocukların korkunç ölüm oranına rağmen insanlık durmadan çoğalıyordu. Kısa bir süre önce Friedrich bir yazısında Malthusçu teoriye eleştirmişti. Protestan papası Malthus'un kitabında hararetle kanıtlamaya çalıştığı tezleri çürütmüş ve insanlığa doğum oranının azaltılması için yaptığı çağrıyı geçersizleştirmişti. Evet, Malthus'a göre bugün tok burjuvanın masasında proletaryaya yer yok diye düşünüyordu Friedrich. Hiç şüphesiz fabrikatör işçiye artıktan başka bir şey vermeyecek. Dünyayı özel mülkiyet yönettiği sürece proletaryaya aç kalmaktan, yaşamını sürdürmek için savaşmaktan başka bir yol kalmıyor. Ama yarın her şey daha başka olacak ve biz bunun için hazırlanmalıyız. Friedrich elinde olmadan Piccadilly'de dolaşan seçkin kalabalığı, yıpranmış şallara sarınan bitkin çaresiz kadınlar ve onların cılız çocuklarıyla kıyaslıyordu. Kep, yakınlarda bulunan işsiz yabancılar ve zanaatkarların oturduğu Soho semtine yöneldi. Sonra da deniz kenarındaki Temsa sokağına çıktı. Uzakta liman görünüyor, arkasından doklar başlıyordu. Londra limanında yeryüzünün tüm kıtalarından insanlar çalışıyordu. Aralarında birçok İrlandalı, Hintli ve uzak okyanus adalarından gelenler vardı. Taşıdığı sandığın ağırlığı altında iki büklüm olmuş, yüzü kırışık bir Çinli, gözlerini kısmış, koyu renkli, kurutulmuş küçük çay yapraklarının tahtaların arasından gelen güzel kokusunu içine çekiyordu. Bu çay onun köyünün çevresindeki plantasyonlardan getirilmişti. Pirinç gözünün önüne su dolu yeşil tarlaları getiriyordu. Atletik yapılı bir zenci, Batı Afrika muzuyla dolu bir sepeti elleriyle dengeleyerek başının üzerinde taşıyordu. Sandıklara yemyeşil yapraklar arasında büyüyen altın kabuklu meyvelerin yetiştiği, tüm toprakların en kudretli efendisi olan meyve firmasının işaretini taşıyan etiketler yapıştırılmıştı. Seylan'dan Londra'ya küçük kirpilere benzeyen ananaslar getiriyorlardı. Yüzünde tifüs izleri olan bir Hintli ve Dublin doğumlu açık renk gözlü bir işçi, yüksek kaliteli Hindistan tütünüyle dolu sandıkları arabaya yüklüyor, pres edilmiş Hint pamuğu balyalarını taşıyorlardı. Dokların özenle korunan depolarında Avustralya yünü, Brezilya kahvesi, Malaya kauçuğu, Rusya'dan gelen ağaç ürünleri ve deri mallar İngiltere'ye gönderilmek üzere bekliyordu. Hiçbir özelliği olmayan sıradan bir gemi Trinidad adasından donmuş volkan lavını andıran doğal kahverengi asfalt getirmişti. İngilizler tüm tarih kitaplarında bu asfaltı ve patatesleri bulan hırslı araştırmacı Sir Walter Raleigh'e teşekkür etmekteydiler. İngilizler, özellikle de İskoçyalılar, Avrupa'nın en sağlıklı insanları olarak anılmaktaydı. Ama Londra'nın işlek sokaklarında yürüyen insanlar bu değerlendirmeyi ne kadar doğruluyorlarsa, doklarda çalışan insanlar da o ölçüde yalanlamaktaydı. Doklardaki hamallar genellikle zayıf, dar omuzlu ama dayanıklıydılar. Onların güçlü elleri, geniş avuçları ve kısa parmakları, sandıkların tahtalarına, bedelini oldukça pahalı ödemek zorunda kaldıkları yaşama sarılırcasına heyecanla yapışıyordu. Hint doklarının bitişiğindeki birçok İrlandalının da yaşadığı Londra'nın en bedbaht köşesi Çin Mahallesi bulunuyordu. Çinlilerin gettosu, tekerlekleri çıkarılmış hayvan taşıma vagonlarına benzeyen, penceresiz siyah evlerle bu evleri çevreleyen dar kaldırımlardan ibaretti. Zehirli sis, Çin gettosunun dar sokaklarında, genellikle kendi ülkelerindeki bahçelerin yerini tutsun diye yapılan, kağıttan yapılma ejderhaları, bayrakları, çiçekleri hemen yutuyordu. İnsanın içine işleyen rutubet burada yaşayan insanları evlerine hapsetmişti. Londra doklarının etrafındaki küçük çıkmaz sokaklar karamsar, orada yaşayan insanların yüzleri, Thames'in suları ve dokların üzerindeki gökyüzü gibi griydi. Engels 26 Ağustos'ta Paris'teydi. Topu topu 10 günlük boş zamanı vardı. Çünkü akrabaları onu ısrarla Almanya'ya çağırıyordu. Sevgili Barmen ve Elberfeld'in neredeyse yan yana yerleştiği serin Wupper Vadisi'ni görmeyi çok istiyordu. Ama Marx'ı ayaküstü de olsa görüp daha yakından tanımaya karar verdi. İkisi de gençliklerinde bağlı oldukları felsefe okulunu arkalarında uzaklarda bırakmışlardı. Friedrich, İngiliz sanayisini tanıyarak çağının görevlerini anlamaya çalışırken, Karl Fransa'nın son 60 yıllık tarihini özenle incelemiş, birçok çelişkinin nedenini ve sosyal güçler arasındaki savaşımın iç yüzünü keşfetmişti. Karl'a göre Paris devrimin canlı kitabıydı. O da yorulmak nedir bilmeden bu yazıları çözüyordu. Bununla birlikte ekonomik ve felsefi sorunlar üzerinde de yoğunlaşmıştı. Paris'i iyi tanıyordu. Jacobenlerin korkusuz devrimci önderinin ve yandaşlarının ölümünün üzerinden sadece 50 yıl geçmişti. Karl, monarşinin restorasyonundan sonra düzen adı verilen devrim meydanından geçerken, 1793 yılındaki muhteşem devrim geçitlerini düşündü. Tünik giymiş kızlar, kar beyazı özgürlük heykelini, yüzü Yunan tanrıçalarını andıran muhteşem vücutlu bir kadın, taşırlar, rüzgarda dalgalanan kızıl bayraklar üzerine işlenen özgürlük, eşitlik, kardeşlik dövizleri uzaktan görülürmüş. Ahşap bir yükseltiden hatipler konuşur ve kent dışından gelen devrim bölüklerini selamlarlarmış. Devrimin yakın geçmişine ait bu görüntüler birer gölge gibi Marx'ın gözlerinin önünden geçiyordu. Dinleyicilerini en çok heyecanlandıran Jacobin Saint-Just'muş. Robespierre'in yoldaşları arasında en iyi hatiplerden biri, sert kutonu koltukla getirirlermiş. Satın alınamayan Robespierre tribünden sakin ve biraz monoton konuşurmuş. Devrim ordusunun askerleri cepheye bu meydandan giderlermiş. Burada yapılan şölenler ve geçit törenleri sırasında Marseillez özel bir coşkuyla söylenirmiş. Ve hiçbir yerde Karmanyol, Sen Nehri'nin kıyılarında olduğu kadar keyifli oynanmazmış. Devrim zamanında eşsiz cellat, kahraman Samson, meydanın ortasında hiç yorulmadan giyotini aristokratların kafalarına indirirmiş. Yakınlardaki grev meydanı, burayı çok iyi tanıyan Marx'ta derin düşünceler uyandırıyordu. Karşı devrimci darbe, Jacobin diktatörlüğünü 10 gün içinde düşürünce Robespierre, Saint-Just ve Sakat Couthon'u 10 Thermidor'da bu meydanda giyotinle infaz etmişlerdi. Konvansiyonun bir kısmının ihaneti, ardından Montagnard'ların yenilgisini getirince, valilikte intihar eden Robespierre'in kardeşi ve Philippe Le Bas'ın cesetleri meydana getirilip kafaları kesilmişti. İlk Fransız devriminin son sayfası işte böyle trajik bir şekilde kapanmıştı. Başkentte devrimci demokrasinin kalesi komün yenilgiye uğramış ve yok edilmiş, birçok üyesi de idam edilmiş, hükümet değişmişti. Spekülasyon ve paranın değer kaybetmesi, yoksulların hayatını tamamen çekilmez hale getirirken, üç kağıtçıların zenginleşmesinin yolunu açmıştı. Halkın kaderini belirleyen en önemli sorunlar, şimdi Jacobin kulübünün tribününde değil, direktuvar yöneticilerinin dilber metresleri, Thérèse Tallien, Josephine Beauharnais ve Adelaide Recamier'in görkemli özel odalarında çözülmekteymiş. Ama pleblerin Paris'i, sans-culottların kenti yenilgiye uzun süre boyun eğmemiş. Dipnot, sans-culotte, baldır çıplaklar. 1789 Fransız devrimi sürecinde çoğunlukla yoksullardan oluşan radikaller. Acı çeken insanların yiyecek için fırınların ve gıda mağazalarının kapıları önünde beklediği 1795 yılında Paris'te yeni bir ayaklanma patlamış. Ekmek, 1793 Anayasası ve yurtseverler serbest bırakılsın haykırışlarıyla halk konvansiyon binasına doğru koşmuş. Ayaklananlar silahsızlandırılarak birçoğu hapse atılmış. Ama yoksulluk her şeyini yitirmiş bir insanın hiçbir şeyden korkmasına gerek olmadığından uslanmamıştı. Açlık ve yoksulluk insanları kenar mahallelerden konvansiyona doğru ekmek, ücret ve adalet istemleriyle yine koşturmuştu. Devrim yıllarında burjuvazinin peşinden yürüyen acı ve yoksulluk içindeki emekçiler, bundan böyle onları yeni ve daha güçlü bir efendiyle savaşın beklediğini anlamışlardı. 1844 yılında Fransa güçlü bir patlamanın sonrasındaki yanardağ gibiydi. Volkan tamamen dinmemişti. Zelzeleler ülkeyi sarsmaya devam ediyordu. İngiltere'den bir yüzyıl daha geç, 1789 yılında mutlak monarşinin tahtı devrildi. Silahlı halkın Paris sokaklarından soyluların evlerine doğru bayraklarla yürüdüğü günden itibaren Fransa'nın başkenti uzun süreli bir huzura kavuşamadı. Aristokrasi savaşarak ve kurnazlık yaparak adım adım geri çekildi ve iktidarı yeni bir sınıfa, burjuvaziye bırakmak zorunda kaldı. 17. yüzyılda İngiltere'de devrim aristokratların ve burjuvaların uzlaşmasıyla bitti. Efendi konumundaki bu sınıflar arasındaki sınırlar yok edildi. Asil lordlar, avam üyelerle büyük bir zevkle hısımlık kurup birer tüccar ve sanayici oluyorlardı. Soyluluk ve zenginlik, ta İngiliz krallarının saraylarına kadar her yerde işte bunlara değer veriliyordu.